Bu defa hepimizin sıkça duyduğu ama üzerine belki de yeterince kafa yormadığımız bir konuyu masaya yatırıyoruz. Bilgisayar destekli eğitim. Ya da kısaca BDE. Bize ulaştırdığınız kaynakları inceledik ve amacımız şu, bu kavramın sınıfa bir teknoloji sokmaktan çok daha fazlası olduğunu, eğitimin DNA'sını nasıl değiştirdiğini ve hem öğretmen hem de sizin gibi öğrenciler için ne anlama geldiğini birlikte çözmek.
Konuya girerken belki de en temel yanılgıyı en başta düzeltmek lazım. Bilgisayar destekli eğitim adında bilgisayar geçtiği için sanki sihirli bir teknolojiymiş gibi algılanabiliyor. Ama işin özü bilgisayarın öğretmenin yerine alması değil.
Değil, değil mi?
Kesinlikle değil. Tam tersine öğretmenin elini güçlendiren, öğretim sürecini daha esnek ve etkili kılan bir destek mekanizması. Asıl mesele o bilgisayarın varlığı değil. Hangi pedagojik amaçla, hangi stratejiyle kullanıldığı?
İşte bu harika bir başlangıç noktası. O zaman hemen soralım. Bu destek mekanizmasını geleneksel yöntemlerden ayıran o sihirli dokunuşlar ne? Aklıma ilk gelen, hepimizin okul yıllarından hatırlayacağı o an. Öğretmen konuyu anlatır, sınıfın bir kısmı çoktan anlamıştır ve sıkılmaya başlar, diğer kısmı ise daha ilk adımda takılıp kalmıştır. Herkesin aynı hızda ilerlemesini beklemek, işte Buden'in ilk vaadi galiba bu, tek beden herkese uyar anlayışını yıkmak.
Kesinlikle. Buna bireyselleştirilmiş öğrenme diyoruz ve bu Buden'in belki de en devrimci özelliği. Sizin de bahsettiğiniz gibi sınıflardaki en temel sorunlardan birine, yani öğrenciler arasındaki öğrenme hızı farklılıklarına doğrudan bir çözüm sunuyor.
Hı hı.
Düşünün, matematikte bir konuyu anlamakta zorlanan bir öğrenci, kimseyi yavaşlattığını düşünmeden, utanmadan, sıkılmadan o konuyu istediği kadar tekrar edebilir. Ya da bir konuyu çok hızlı kavrayan bir öğrenci, sınıfın geri kalanını beklemeden bir sonraki, daha zorlayıcı aşamaya geçebilir. Herkes kendi öğrenme patikasını çizer.
Bu, öğrenci üzerindeki baskıyı da azaltan bir şey olsa gerek. Kimse, arkada kaldım veya çok sıkıldım hissine kapılmıyor. Peki, bir diğer kilit nokta. Yine okul yıllarından bir anı. Bir sınav olursunuz ve sonucunu öğrenmek için günler, hatta haftalar beklersiniz. O süre içinde neyi yanlış yaptığınızı çoktan unutmuş olursunuz. BDE'nin anında geri bildirim özelliği sanırım bu sorunu kökünden çözüyor.
Hem de nasıl? Bu anlık geri bildirim döngüsü, öğrenmenin kalıcılığını sağlayan en güçlü mekanizmalardan biri. Yaptığınız bir alıştırmanın veya verdiğiniz bir cevabın doğru mu yanlış mı olduğunu saniyeler içinde görüyorsunuz.
Anında.
Bu sadece bir hız meselesi değil, psikolojik bir etkisi var. Davranışçı kuramdaki pekiştirme ilkesi burada dijital olarak canlanıyor. Doğru cevap anında ödüllendiriliyor, yanlış cevap ise anında düzeltme fırsatı sunuyor. Böylece hatalar kemikleşmeden, öğrenme eksikleri birikmeden süreç ilerliyor.
Ve tabii bir de çoklu ortam, yani multimedya kullanımı var. Artık sadece kara tahta ve tebeşir değiliz. Soyut bir biyoloji konusunu, örneğin hücre bölünmesini, kitaptaki iki boyutlu bir çizimden anlamaya çalışmakla, onu üç boyutlu interaktif bir animasyonla izlemek arasında dağlar kadar fark var. Metin, ses, görsel, animasyon, hepsi bir arada. Bu öğrenmeyi çok daha somut ve akılda kalıcı kılıyor.
Kesinlikle. Çünkü biz insanlar böyle öğreniyoruz. Birden fazla duyumuzu hitap eden deneyimler beynimizde daha güçlü bağlar kuruyor. Ancak burada kritik bir detay var. Multimedya demek, bir konuyu sırf daha eğlenceli olsun diye ilgisiz animasyonlara veya seslere boğmak demek değil.
Evet, bu önemli.
İyi tasarlanmış bir BDE materyali, anlatılan kavrama en uygun medya türünü seçer. Bazen bu basit bir metin olabilir, bazen bir video, bazen de sizin kontrol ettiğiniz bir simülasyon. Amaç, bilişsel yükü arttırmak değil, anlamayı kolaylaştırmak.
Peki bu özellikler pratikte nasıl karşımıza çıkıyor? Yani bir öğrenci olarak siz BDE ile karşılaştığınızda önünüzde ne tür programlar buluyorsunuz? Anladığım kadarıyla BDE dediğimizde tek bir şeyden bahsetmiyoruz, adeta bir alet çantasından bahsediyoruz.
Çok doğru bir benzetme. Bu alet çantasındaki en yaygın ve en temel alet, alıştırma ve uygulama yazılımlarıdır. Öğrenilen bir bilginin pekiştirilmesi için bolca tekrar ve soru çözümü sunar. Yabancı dil öğrenirken kelime ezberlemek veya temel matematik işlemlerinde hız kazanmak için kullanılan uygulamaları düşünün. Amaç bir beceriyi otomatik hale getirmektir.
Yani bir nevi kas hafızası oluşturmak gibi bir şey. Tekrar. Bilgisayarın sonsuz sabrı burada devreye giriyor. Peki ya yeni bir konuyu sıfırdan öğrenmek istersek?
O zaman alet çantasından öğretici yani tutorial türü yazılımları çıkarıyoruz. Burada bilgisayar size özel bir öğretmen rolü üstlenir. Konuya adım adım anlatır, örnekler verir, aralarda sorular sorar ve sizin cevaplarınıza göre ilerler. Kendi başınıza bir konuyu temelden öğrenmenize olanak tanır.
Şimdi daha heyecanlı bir alana geliyoruz. Simülasyonlar. Bu bence işin rengini tamamen değiştiren bir tür. Gerçek hayatta yapılması çok tehlikeli, aşırı maliyetli ya da fiziksel olarak imkansız olan şeyleri sanal ortamda deneyimleme şansı. Bu inanılmaz bir şey. Yani bir tıp öğrencisinin gerçek bir hastaya dokunmadan önce sanal bir ameliyatı yüzlerce kez yapabilmesinden bahsediyoruz. Hata yapma lüksünün olduğu bir öğrenme ortamı. Bu stresi ne kadar azaltırdı düşünsenize.
İşte bu yapılandırmacı öğrenme dediğimiz felsefenin tam kalbi. Yani bilgiyi bir kitaptan pasifçe okumak yerine onu legolarla bir şeyler inşa eder gibi bizzat deneyimleyerek ve hatalar yaparak kendinizin oluşturması.
Kendin yapıyorsun bilgiyi.
Aynen öyle. Simülasyonlar size o legoları ve güvenli bir oyun alanı sunuyor. Bir kimya öğrencisinin sanal laboratuvarda farklı elementleri karıştırıp sonuçlarını görmesi, bir pilot adayının fırtınalı havada uçak indirmeye çalışması, bunlar sadece bilgi aktarımı değil, kalıcı beceri ve anlayış kazandıran deneyimler.
Eğitsel oyunları da unutmayalım. Puanlar, seviyeler, rozetler, liderlik tabloları. Video oyunlarını bu kadar çekici kılan ne varsa alıp öğrenme sürecine entegre etmek. Bu, özellikle motivasyon sorunu yaşayan veya dikkat süresi daha kısa olan öğrenciler için öğrenmeyi bir angaryadan çıkarıp keyifli bir mücadeleye dönüştürebilir.
Ve geldik günümüzün en ileri noktasına, yapay zeka destekli, uyarlanabilir yani adaptif BD sistemleri. Bunlar diğerlerinden çok farklı. Bu sistemler sizin performansınızı sürekli olarak analiz eder. Sadece doğru ya da yanlış cevap verdiğinize bakmaz, hangi sorularda zorlandığınızı, ne kadar sürede cevap verdiğinizi anlar ve bir sonraki adımı buna göre belirler.
Vay canına.
Yani sistem sizin zayıf olduğunuzu anladığı bir konuda size ek materyaller sunarken, başarılı olduğunuz konularda sizi daha zorlayıcı içeriklere yönlendirir. Tamamen size özel, yaşayan, nefes alan bir öğrenme yolu çizer.
Bu anlattıklarınız kulağa eğitimde bir ütopya gibi geliyor. Her öğrenciye özel bir öğretmen, sonsuz sabır, güvenli deneme alanları. Neredeyse mükemmel bir tablo. Ama biliyoruz ki her teknolojinin bir de madalyonun diğer yüzü var. Tüm bunların anlamı ne? Bu güçlü aracın zayıf yönleri, riskleri neler?
En büyük ve en bariz riskle başlayalım. Teknolojiye erişimdeki eşitsizlik. Donanım, yazılım ve en önemlisi stabil bir internet bağlantısı maalesef her öğrenci için aynı düzeyde değil.
Evet.
Sizin evinizde son model bir bilgisayar ve fiber internet varken başka bir öğrencinin tek imkanı ailesiyle paylaştığı yavaş bir internete sahip eski bir telefon olabilir. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğini artırmak yerine var olan dijital uçurumu daha da derinleştirme riski taşıyor. Teknoloji birleştirici olabileceği gibi acımasızca ayrıştırıcı da olabilir.
Bu çok ciddi bir nokta. Peki ya insan faktörü? Ben okulda en çok arkadaşlarla yapılan hararetli tartışmalardan, bir proje üzerinde birlikte kafa yormaktan keyif alırdım. Öğrenme aynı zamanda sosyal bir süreç değil mi? Saatlerce bir ekranla baş başa kalmak bu sosyal dinamiği öldürmez mi?
Bu asla göz ardı edilemez. Yüz yüze tartışmanın, bir arkadaşınızın farklı bir bakış açısı sunmasının, bir öğretmenin sadece sözleriyle değil bir bakışıyla bile size yapabilirsin demesinin yerini hiçbir yazılım dolduramaz.
O insani dokunuş.
Kesinlikle. BD'ye bu sosyal etkileşimin yerine geçmemeli, onu destekleyen bir araç olarak kalmalı.
aksi takdirde izole ve tek boyutlu bir öğrenme deneyimi yaratırız.
Ve sanırım en kritik sınırlılık da şu. Çöp girerse çöp çıkar. Yani teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, içine yüklenen içerik pedagojik olarak zayıfsa, kötü tasarlanmışsa hiçbir işe yaramaz. Hatta zararlı bile olabilir. Şık görünen ama kafa karıştırıcı bir arayüze sahip bir uygulama, öğrenmeyi kolaylaştırmak yerine bilişsel yükü arttırarak zorlaştırabilir.
Kesinlikle. Belki de en kritik sınırlılık budur. İçerik tasarımının kalitesi. Pedagojik temeli olmayan, sadece bilgiyi ekrana yansıtan bir materyal, dijital bir ders kitabından farksızdır. Dahası, öğretmenin rehberliği olmadan, özellikle öz disiplini zayıf bir öğrencinin bu esnek ortamda motivasyonunu kaybetmesi ve tamamen kopması da çok ciddi bir risk.
Tüm bunlar klasik rolleri de temelden sarsıyor gibi. Eğer bilgisayar alıştırmaları yapıyor, konuları anlatıyorsa öğretmene ne gerek kalıyor? Öğretmenler işsiz mi kalacak? Bu sıkça sorulan bir korku.
Tam tersi. Öğretmenin rolü ortadan kalkmıyor, evrim geçiriyor ve aslında çok daha karmaşık ve değerli bir hale geliyor. Öğretmen artık kürsüde durup sadece bilgiyi aktaran, sahnedeki bilge değil, öğrenme sürecini tasarlayan bir mimar. Öğrencilere yol gösteren bir rehber oluyor.
Bir rehber.
Evet. Öğrencinin ihtiyacına en uygun dijital materyali seçmek, o materyalin eksik kaldığı yerlerde devreye girmek, bilgisayarın veremeyeceği o derinlikli pedagojik geri bildirimi sunmak, yani sadece cevabın yanlış demek yerine neden böyle düşündün? Gel birlikte bu düşünce sürecindeki hatayı bulalım diyebilmek ve en önemlisi o insani dokunuşu ve motivasyonu sağlamak.
Peki ya öğrenci? O da artık amfide pasif bir şekilde not alan dinleyici olmaktan çıkıyor sanırım. Direksiyona geçmesi gerekiyor.
Kesinlikle. Öğrenci artık öğrenmenin merkezindeki aktör haline geliyor. Kendi öğrenme sürecini yöneten, ne zaman, ne kadar çalışacağına karar veren, daha aktif ve sorumlu bir katılımcı olmak zorunda. Bu durum, öğrencinin öz düzenleme becerisine sahip olmasını gerektiriyor. Yani kendi öğrenmesini planlama, takip etme ve değerlendirme yeteneği kritik hale geliyor. Bu beceriye sahip olmayan bir öğrenci, BD'nin sunduğu bu okyanus gibi esneklik içinde kolayca kaybolabilir. Başarılı bir BD süreci işte bu dengede yatıyor. Öğretmen yönlendirir, öğrenci aktif olarak öğrenir, teknoloji ise bu etkileşimi güçlendirir.
Özetle, bilgisayar destekli eğitim sınıflara bilgisayar koymaktan çok daha fazlası. Bu, öğrenmeyi kişiselleştiren, etkileşimi arttıran ve soyut kavramları somutlaştıran dikkatçe planlanmış bir öğretim yaklaşımı. Türlerini, sunduğu inanılmaz fırsatları, barındırdığı ciddi riskleri ve eğitimdeki en temel rolleri yani öğretmen ve öğrenciyi nasıl yeniden şekillendirdiğini gördük.
Altını son bir kez daha çizelim. Bilgisayar öğretmez, öğretimi destekler. Öğrenmeyi gerçekleştiren hala öğrencinin kendisidir. Ve öğretmenin rehberliği bu sürecin kalbinde yer alır. Teknoloji amacın kendisi değil, bu kutsal etkileşimin hizmetindeki olağanüstü güçlü bir araçtır. Onu bir amaç haline getirdiğimiz an işin ruhunu kaybederiz.
Bu sohbet insanın aklına kaçınılmaz bir soru getiriyor. Yapay zeka destekli uyarlanabilir sistemlerin her öğrenci için tamamen kişisel öğrenme yolları oluşturduğundan bahsettik. Peki, bir düşünün. Gelecekte her öğrencinin kendine özgü bir müfredatı ve kişisel bir yapay zeka eğitmeni olduğunda sınıf kavramı ne anlama gelecek? Birlikte öğrenmenin, bir sorunu beraber çözmenin, birbirinin fikrinden beslenmenin o paha biçilmez sosyal değeri bu yeni denklemde nasıl korunacak?